1 ve 2. Tarihler kitabının yorumuna geldik. Tarihlerin iki kitabı da birçok yönden birbirine benzer. Saul'dan Zedekiya'ya kadar olan aynı tarihsel gelişmeler içerirler. O zaman tarihler, krallar kitabının bir kopyası mıdır? Kesinlikle hayır. Grekçe çevirmenleri tarihlere çıkarılan şeyler başlığını verdiler. Bu iyi bir başlık olmasına karşın yeterli değildir. Tarihler diğer tarih kitaplarında çıkarılanlardan daha çok şey içerir. Aslında tarihler yasanın tekrarlanışı ya da özetlenmesinin başka bir örneğidir. Kutsal Ruh Tanrı'nın sözünü verirken şu kuralı uygular. Gerçeğin büyük bir alanı kapsayan önemli bir kısmını verir ve daha sonra genişletmek ya da açmak istediği bölümleri seçer. Tanrı'nın ruhu sanki bir teleskopu alır, açık alana bizim için bakar. Sonra onun bir kısmını seçer ve mikroskobun altına koyar ve ayrıntıları, detayları görmemiz için bize izin verir. İşte bir ve ikinci tarihlerde olan budur. Yasanın tekrarının ya da özetlenmesinin yapılışını görmüştük. Yaratılış kitabının ikinci bölümü 7 gün süren yaratılışa bakar ve bir şeyi, insanın yaratılışını seçer. Bu, Adem'in ırkından geldiğimiz için ayrı bir önem taşır. Yasanın tekrarı kitabı da yasanın tekrarıyla kalmaz. Tam tersine çöldeki 40 yıllık deneyimin ışığında yasanın yorumunu verir. Şimdi tarihlerde Tanrı'nın 1 ve 2. Samuel ile 1 ve 2. Krallar'da bahsetmiş olduğu yeri bazı ayrıntıları eklemek ve önemli gördüğü şeyleri vurgulamak için tekrarladığını göreceğiz. Bunlardan birkaç örnek vereyim. Birinci tarihlerde vurgulanan Davut iken, ikinci tarihlerde vurgulanan Davut'un soyudur. Kuzey ve Güney krallıkları arasında bölünme olduğunda da Kuzey krallığı bir şekilde göz ardı edilir. Tarihler kitabı Davut'un günahını kaydetmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tanrı bu günahı tamamen bağışladığı için artık ondan tekrar söz etmez. Bu aslında bize umut veren, sevinç veren bir durumdur. Ya da bu bize şunu da gösteriyor. Tanrı bizi bağışladığı zaman o günahı ve günahlarımızı bir daha anmaz. Tanrı bağışladığı zaman unutur dostum. Krallar kitabında ulusun tarihi tahtın görüşüyle verilir. Tarihlerde ise sunağın görüşüyle verilir. Krallarda saray merkez iken tarihlerde tapınak merkezdir. Krallar kitabı bize ulusun siyasi tarihini verirken tarihler dini tarihini verir. Tarihler Krallar kitabının yorumudur. Krallar kitabında dikkatimizi hep şu ifade çeker. İsrail'in krallarının tarihlerinde yazılmamış mıdır? Gördüğünüz gibi tarihler kralların yorumudur. Krallar kitabı bize insanın görüş açısını verirken tarihler kitabı Tanrı'nın görüş açısını verir. Evet, bunun altını çizmem gerekir. Eski Antlaşma'da 1 ve 2. Krallar kitabı bize insanın görüş açısını vermektedir. Yine 1 ve 2. Tarihler kitabı ise bize Tanrı'nın görüş açısını vermektedir. Tarihlerin 1 ve 2. Tarihler kitabının yazarı büyük bir olasılıkla Ezra'dır. Dil ve uslup açısından Ezra'nın kitaplarıyla Nehemya arasında dikkat çekici bir benzerlik görülür. Sonuç olarak Tarihler kitabı Babil'in işgali sırasında yazılmıştır. Tarihlerin iki kitabı orijinalinde bir kitap oluşturmakla kalmayıp Ezra ve Nehemya'yı da kapsamıştır. Bu Ezra'nın yazarlığının Yahudi geleneğini destekler. Şimdi birinci bölüme bakalım. Bu bölümde soylar verilmektedir. Birinci Tarihler kitabının ilk 9 bölümü soyları içerir ve birçok açıdan bu Tanrı'nın sözünün olağanüstü olan bölümlerinden biridir. Şimdi nasıl başladığına dikkat edin. Adem, Şit, Enoş, Kenan, Mahallel, Yered, Hanok, Metuşallah, Lemek, Nuh. Nuh'un oğulları Sam, Ham, Yafet. Bu Tarihler kitabının, birinci Tarihler kitabının ilk 4 ayetidir. Bunlar Yaratılış kitabının ilk 8 bölümünde okuduğumuz kişilerin adlarıdır. Soyla ilgili kesimi okurken Tekvin ya da Yaratılış kitabında da aynı yöntemin izlendiğini fark etmekteyiz. Yani dışlanan, reddedilen soydan önce söz edilir, sonra da kutsal yazılar boyunca Rab İsamesi ile giden soy verilir. Önce Yafet'in oğulları, sonra Ham'ın oğulları ve son olarak da Sam'ın oğullarının listelendiğine dikkat edin. Yalnızca Sam'ın soyu devam eder. Bu da İbrahim'e kadar gider. Sonra İbrahim'in soyu kaydedilir. İsmail ve oğulları, İbrahim'in Ketura'dan olan oğulları ve son olarak da İbrahim'in oğlu İshak'ı ve İshak'ın soyuyla devam eder. Önce Esav'ın neslinin listesi verilir. Ne var ki Rab İsa'ya uzanan soy İshak'ın diğer oğlu olan Yakub'un neslinden çıkacaktır. İkinci bölüm Yakub'un İsrail'in nesliyle başlar ve 9. bölüme kadar devam eder. 15. ayete gelince Yesse'nin soyunu görürüz. Davut Yesse'nin oğullarından biriydi. Şimdi Davut'un soyunu izleyeceğiz. Çünkü Rab İsa Mesih Davut'un oğlu olacaktır. 3. bölüm Davut'un ailesinin kaydını içerir ve Davut'un daha önce bilmediğimiz oğullarını görürüz. Onlardan Samuel ve Krallar kitabında söz edilmez. Davut'un Yeruşalim'de doğan oğulları Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Amiel'in kızı Batşeva'dan doğdular diyor 1. Tarihler 3. bölüm 5. ayette. Şima ve Şovav'dan bahsedildiğini daha önce de hiç duydunuz mu? Süleyman'ı biliyoruz ama Natan da kim? İncil'de Luka'da Rabisa'nın kayıtlı bulunan soyunu incelerseniz, soyun Süleyman ile değil Natan ile devam ettiğini göreceksiniz. İsa'nın annesi olan Meryem, Natan'ın soyundan gelirken, Yusuf'un Süleyman'ın soyundan geldiği görülür. Matta'da Rab İsa'nın Davut'un tahtının yasal unvanını Süleyman'dan aldığını ve Luka'da da Davut'un tahtına kan bağıyla sahip olduğu unvanını da Natan'dan aldığını görürüz. Bu çok önemlidir çünkü Süleyman'ın soyunda Yehoyakim vardır ki Rab ona Konya der. Ve şöyledir, soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturmayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Yeremye 22 ayet 30. Bu kişi Mesih'e uzanan soyda kısa devre oluşturdu. Bu da Yusuf'un yani Meryem'e nişanlı olan Yusuf'un Rab İsa'nın babası olamayacağına ve İsa'nın Bakire'den doğması gerektiğine dair bir kanıttır. 4. bölümde Kaleb, Sela ve Şimon'un soyuyla devam eden Yahuda'nın soyu görülmektedir. Evet, bu bölümleri hızlı geçmekteyim çünkü burada hep isimler verilmektedir. 5. bölüm Ruben'in soyundan sürgüne kadar olan kısmın izini araştırıp bulur. İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları, Ruben ilk doğandır, babasının yatağına yatıp onu kirlettiği için ilk oğulluk hakkı İsrail oğlu Yusuf'un oğullarına verildi. Bu yüzden Ruben soy kütüğüne ilk oğulluk hakkına göre yazılmadı. Yahuda kardeşleri arasında en güçlü olandı, önderlik hep onun soyundan çıktı ama ilk oğulluk hakkı Yusuf'a aitti diyor 1. Tarihler 5. bölümü 1 ve 2. ayetleri. Bu ayet bize Ruben'in ilk oğulluk hakkını kaybettiğini ve bunun Yahuda'ya değil Yusuf'a verildiğini bildirir. Ancak Yahuda egemen oldu ve yönetici de Yahuda'dan çıktı. Gadiler ve Manasse'nin yarım soyunun kaydı sürgüne kadar olan zamanı verir. Son iki ayet sürgün oluşlarının nedenine açıklık getirir. 6. bölüm Levi'nin oğulları olan Gerşon, Kohat ve Merari aracılığıyla Levi soyunun başkahinler ailesi izini araştırıp bulur. 7. bölüm İsakar, Benyamin, Naftali, Manasse, Efraim ve Aşer oymaklarının soylarını verir. Bunların hepsi Babil'e sürgün edildiler. 8. bölüm özel olarak Saul ve Yonatan'a gönderme yaparak Benyamin sıptının soyunu inceler. 9. bölüm soyların korunmasına dair göreceli bir ifadeyle başlar. Bütün İsrailliler soylarına göre kaydedilmiştir. Bu kayıtlar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yahudalılar Rab'be bağlı kalmadıkları için Babil'e sürüldüler diyor 1. Tarihler 9. bölümün 1. ayetinde. Herhalde İsrail'in her oymağının yani her sıptının soyu tapınakta sergileniyordu. İnsanlar sürgüne gidinceye kadar kayboldu. Ne var ki soylar saklandı ve Yeruşalim'e geri getirildi. Geri dönenler tapınağı yeniden inşa ettiler ve işte soylar oradaydı. Rab İsa Mesih doğduğunda bu soylar tamdı. İsa'nın düşmanlarının oraya gidip onun soyunu kontrol ettiklerinden emin olabilirsiniz. Daha önce söylediğimiz gibi Matta Yusuf'un soyunu yazar ki buradan İsa tahtın yasal unvanını alır ve Luka Meryem'in soyunu yazar ki İsa buradan da Davut'un tahtına kan bağıyla sahip olunan unvanı alır. Bildiğimiz kadarıyla Rab İsa Mesih'in soyuna hiçbir saldırıda bulunulmadı. Doğruydu ve herkes de görebilirdi. Tapınak İsa'dan sonra 70 yılında Romalı Titus tarafından yıkıldığı zaman soylar da yok edildi. Ancak dikkat edilmesi gereken şey şudur. Tarihler kitabında sürgün dönemine kadar olan zaman içindeki soyların izini araştırır bulur, daha sonra kalan İsraillilerin dönmesiyle soylar, Rab İsa Mesih dünyaya gelinceye kadar devam eder. Onun yaşamından sonraki kayıt kayboldu. Neden? Çünkü Tanrı bize İsa'nın insanoğlu ya da insanın insanı olduğunu açıkça göstermeyle ilgileniyordu. Tanrı bizim İsa Mesih'in Adem'in soyundan geldiğini ve onun yani İsa Mesih'in son Adem olduğunu, üçüncü bir Adem'in olmayacağını bilmemizi istiyor. İsa Mesih yeryüzündeki son ailenin reisliğini yapar. Yalnızca iki aile vardır. Adem'in ailesi ve Tanrı'nın ailesi. Adem'in ailesi kaybolan bir ailedir. Yani günaha düşüp kaybolan. Siz ve ben bu aileye doğduk. Günahkar, Tanrı'dan uzak ve Tanrı için herhangi bir kapasite taşımadan doğduk dostum. Bugün bizim ortak yönümüz budur. Her insanın ortak yönü budur. Bizler, evet, günahkar, Tanrı'dan uzak ve Tanrı için herhangi bir kapasite taşımadan dünyaya geldik. Bugün dünyaya şöyle bir baktığımızda bu Tanrı ile insan arasındaki uzaklığın ne kadar belli olduğunu görürüz. Tüm insanlık ailesi Adem'in ailesi içindedir değerli dostum ve Adem'le hepsi ölmektedir. Adem'de gördüğümüz durum son derece umutsuzdur. Ancak son Adem olan Mesih'te umudumuz vardır. Tanrı'nın ailesi olan başka bir aileye başkanlık eder. Bu yeni ailedeki insanların hepsini yeniden yaratacağı için ikinci Adem olarak adlandırılır. Ve dolayısıyla soy doğrudan ruhtan doğana uzanır. Eğer bugün Mesih'e geldim ve ona inandım, o benim kurtarıcım ve Tanrı'nın ruhu onu benim için gerçek kıldı diyebilirseniz, o zaman son Adem'in ailesine ait olursunuz. Görüyorsunuz değil mi? İsa Mesih'e iman etmek herhangi bir ideolojiye, bir felsefeye, bir dine girmek değildir. Tanrı'nın ailesine katılmaktır. Bu ailede yaşam, hem de sonsuz yaşam vardır. Rab İsa'nın getirdiğini söylediği şey budur. Aslında o, yaşam benim dedi. Ayrıca şöyle dedi, insanlar yaşama, bol yaşama kavuşsunlar diye ben geldim. Yaşamı sırf var olmak, uyuşturucu ya da alkolle heyecan yolculuğuna çıkmaktan daha anlamlı kılar. Onunla, yani Rabbimizle yapılan yolculuk, cennete yapılan yolculuktu. Onun huzuruna giden yolculuk sonuçlanır. 9. bölümün kalan kısmı Levililer'i vurgular. Kentlerindeki mülklerine dönüp ilk yerleşenler bazı İsrailliler, kahinler, Leviller ve tapınak görevlileriydi diyor 9. bölümün 2. ayeti. Bu İsraillilerin ilkinin Levi oymağından ilk kahinler, Tanrı'ya hizmet edenler, sonra da Leviller olduğu anlamına gelir. Gördüğünüz gibi Levi oymağının hepsi kahinlik yapmadı. Harun'un ailesi kahin olarak hizmet etti. Diğerleri daha çok tapınağın muhafızlarıydı. Sonra Netinim'den bahsedilir. Netinim sözcüğü hizmetkar anlamına gelir. Köle olabilirlerdi. İsrail'in kölelerinin olup olmadığına dair bir soru vardır. Sanıyorum köleleri vardı ama onlar kendi kardeşlerinden değillerdi. Aslında Gibeonluların durumu buydu. Tapınak hizmetinde kullanıldılar. Yeri süpürme, pirinçten yapılan şeyleri parlatma gibi işler yaptılar. Bu bölümden başka bir ilginç ayete işaret edeyim. Levililerin boy başları olan ezgiciler tapınağın odalarında yaşardı diyor 33. ayette. Başka iş yapmazlardı çünkü yaptıkları işten gece gündüz sorumluydular. Ezgiler belirli Levililer tarafından yönetilerek söyleniyordu. İsrail'de müzik son derece gelişmişti. Davut'un müzikle çok yakından ilgilendiğini hatırlıyor musunuz? Aslında ona İsrail'in tatlı mezmur yazarı dendi ve mezmurların çoğu onun kaleminden çıktı. Bu bölüm Saul ailesinin soyuyla son bulur. Bu olağanüstü bir şekilde Saul ve oğlu Yonatan'ı izler. 9. bölüm tarihlerin soyuyla sona erer. Kutsal yazılardaki en uzun soydur ve dünya tarihi ya da edebiyatında böyle bir şey yoktur. Adem'le başlar ve İsa Mesih'e kadar uzanır. İlk Adem'le başlar ve son Adem'e kadar gider. Var olan büyük soy tablosudur. Bize hepimizin aynı ailede olduğumuzu anlatır. Günümüzde tabii ki hiç kimse soyunun Adem'e kadar olan uzantısını araştırarak bulamaz. Çünkü Romalı Titus İsa'dan sonra 70 yılında tapınağı yakıp yıkınca soylarda mahvoldu. Yine de Adem'den itibaren izlenilen genel yolu anlatabiliriz. Çoğumuzun geçmişinde Yafet varken kimimizin geçmişinde Ham, kimimizinkinde de Sam vardır. Ama hepimizin geçmişinde Adem vardır değerli dostum. Tarihler kitabında kaydedilen soylardaki apaçık olan atlamalara dikkat etmek ilginç ve önemlidir. Örneğin Kain ve ailesinden hiç bahsedilmez. Adem'in Kain adında bir oğlu yok muydu? Evet, vardı ama soyu sona erdiği için buradaki listede yer almaz. Yaratılış 7'de kaydedildiği gibi tufanda mahvoldu. Sanıyorum bütün soy tablolarında yaratılışta bile atlamalar vardır. Bu, insanın yaşıyla ilgili önemli soruya ışık tutabilir. İnsanlık kaç yaşındadır? Benim kişisel görüşüme göre insanın soyunun yaşı 6000'den daha büyüktür. İnsan yeryüzünde oldukça uzun bir süredir vardır. Ancak Tanrı onu yarattığında o Adem'di, bir insandı, bir maymun değildi. Tanrı insanı yarattı. Belki evrim teorisi ve sözde gelişme denilen insanlığın övülen uygarlığına göre yönetilen taşlama dolu çizgi filmi görmüşsünüzdür. Mahvolma sahnesini resmeder. Atom bombaları patladı ve insan sonunda kendisini yok etti. Hayatın son izi kaybolur ama iki şey durur. Yaprakları dökülmüş ve büyük dallarının çoğu kırılmış bir ağaçta oturan iki maymun vardır. Orada oturup bu harabeyi incelerler. İnsan hayatı yok olmuştur. Çizgi filmin iman setini okursunuz. Şimdi hepsini yeniden yazmak zorunda kalacağız. Kutsal yazılar elbette ki insanlığın intihar etmeyeceğini temin eder. Ama insanın gelişmesine ne demeli? Adem'in zamanından beri yeryüzünde uzun bir süredir bulunmaktadır. Psikoloji insanı zeka seviyesine göre sınıflandırmaya çalışır. Bu elbette ki mekanik bir yoldur ve insanı başarıları ve yeteneklerine göre mekanik bir şekilde sınıflar. Terazinin bir ucu normalden aşağı, diğer ucu normalden yukarı ya da dahidir ve ortada bir yerde ise normaldir. Ancak Tanrı'nın testleri farklıdır değerli dostum. Hepsi Tanrı'nın sınıflandırması altına girer. Tanrı'nın ne söylediğini biliyor musunuz? Tanrı hiçbirinin normal olmadığını söyler. Evet, hiçbirimiz normal değiliz. Bakın Romalılar 3.23'te ne diyor? Hepsi günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanla ilgili olarak istisnasız 3 evrensel gerçek vardır. 1. Adem ve çocukları ölmek zorunda. Başlangıçta Tanrı Adem'e şöyle dedi. Çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. Ama Tanrı insanı ölmesi için yaratmadı. Kutsal yazılar bize ölüm insanla geldi ve tüm insanlara geçtidir. Adem'de hepsi ölür der. Ve insanın bir kez ölmesi kararlaştırıldı. Sizin ve benim yaşadığımız bu yeryüzü büyük bir mezarlıktan başka bir şey değildir. Ölüm döşeğinde şöyle der Davut peygamber. Ben bütün dünyanın gittiği yola gidiyorum. Bugünkü serbest yolların hepsi mezarlığa gider. Ölüm gölgesi vadisinden geçsem bile diyor Davut peygamber. Aslında bu sözler insanın durumunu resmeder. Ölüm yeryüzünde bir canavar gibi sessizce gezer. 3 çeşit ölüm vardır. Fiziksel ölüm, ruhsal ölüm ve sonsuz ölüm. Adem yasaklanan meyveyi yedikten 900 yıl sonra fiziksel olarak öldü ama ruhsal olarak hemen o anda öldü. Ölüm ayrılık demektir. Fiziksel ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruhsal ölüm insanın Tanrı'dan ayrılmasını belirtir. Ve sonsuz ölüm insanın Tanrı'dan ayrılması anlamına gelir. Sonsuz ölüm sonsuza dek Tanrı'dan ayrılmak demektir. İşte cehennem budur. Tanrı'nın hiç gitmediği yerdir. Orada Tanrı'nın bereketi, merhameti ve sevgisi yoktur. 2. Evrensel gerçeğin bir diğeri ise şudur. Adem ve çocuklarının hepsi günahkardır. Tanrı bizden hepsi günah işledi diye bahseder. Bu beyanın kanıtı ise herkesin ölmesidir. Herkes Adem'de ölür. Herkes Adem'de günah işledi. İbrahim iyi biriydi ama günah işledi. İsmail bunun kanıtıdır. Kaleb iyi ve önemli biriydi ama cariyesi vardı. Ve günah bu adamı Tanrı'dan uzaklaştırdı. Tanrı'ya karşı açıkça isyan eder. Kahin gibi Tanrı'nın huzurundan çıkar. Yeşaya kitabının 59. bölümünü herkes okumalıdır. Size sadece şu alıntıyı okuyayım. Sizinle Tanrınız arasına fesatlarınız, günahlarınız ayrılık koydu ve suçlarınız onun yüzünü sizden gizlediği için sizi işitmiyor. Adem ile çocukları Tanrı'dan ayrılan günahkarlardır. Günah tüm ırkı bozan bir felaket, bir hastalık, bir vebadır. Dostum yürek sorunu kötüdür ama insanlık ailesinde birkaçının yürek sorunu vardır. Kanser korkunçtur ama kansere yakalananlar küçük bir oranı oluşturur. Ama herkes günah işledi. Tabii bunun dışında olan büyük bir örnek vardır. Rab İsa Mesih günah işlemediği için ölmek zorunda değildi. Düşmanlarına meydan okudu. Bende günah olduğunu içinizden kim kanıtlayabilir dedi. Hiç kimse kanıtlayamadı. İsa Mesih şöyle dedi. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Rab ise evrensel günahın dışındadır ancak o bir istisnadır. Geri kalan hepimiz günah işledik. 3. evrensel gerçek şudur. Adem ile çocuklarının hepsi merhamet buldular. Hanok kurtuldu nasıl? İmanla. Nuh iyi biriydi ama bundan dolayı kurtulmadı. Ev halkının kurtulması için gemiyi imanla hazırladı. İbrahim iyi biriydi ama günah işledi. İbrahim Tanrı'ya inandı ve bu da ona doğruluk sayıldı. Aslında Yakın Doğu'daki sorun da bundan kaynaklanıyor. İbrahim'in günahı İsrail ile Arap ülkeleri arasında devam eden kavganın nedeni olabilir mi acaba? Kesinlikle öyle. Eğer o Mısırlı küçük hizmetçi kız olan Hacer vasıtasıyla İsmail'in dünyaya gelmesine neden olmamış olsaydı herhalde bugün Orta Doğu'daki bu kargaşalık olmayacaktı. Davut da Tanrı'nın önemli bir adamıydı ama hepimiz onun günah işlediğine dair hemfikiriz. Pavlos Efesoslara şöyle dedi: "Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Onun inayetiyle kurtuldunuz." Petrus da şöyle dedi: "Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun, çünkü o kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Tanrımız Adem'in çocuklarının merhamet bulmasını mümkün kıldı değerli dostum. Tanrı'dan hiç merhamet gördünüz mü? Sizin için buradadır. Burada 1. Tarihler kitabının ilk 9 bölümünde gördüğümüz mesajın bir kısmını bu görkemli gerçek oluşturur. Bu Adem'in ailesinin soyudur. Bizler de bunun içindeyiz. Aynı soya mensubuz. Hepimiz doğamızda günahlıyız. Hepimiz eşit durumdayız. Günah işleme ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalma bakımından hepimiz eşit doğduk. Ve bugünkü kurtuluş tüm insanlar içindir.